Kalbinizin Sesi, Gönül Frekansınız, Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri. Bir Sahurdan Sehere programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Duyduğumuz her güzelliği, düşündüğümüz her fikri ve yaşadığımız her zevki sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Her defasında olduğu gibi bugün de sohbetimizin çok değerli bir misafiri var. Özellikle dini musiki alanında yaptığı çalışmalarla yetiştirdiği öğrencilerle bir ekol olmuş, bir okul olmuş değerli kardeşimiz Mehmet Kemiksiz. Kendisi hem nazariyette hem de pratikte gerçekten müstesna bir kardeşimiz. Biz onunla sizleri buluşturmak istedik. Mehmetciğim, benim tabii her şey, her türlü menfi fikir bugün çok güzel ambalajlar içinde sunuluyor. Dolayısıyla da bugün insanların sadece kalıba bakmaması, surete bakmaması, esasında işin arka planına vakıf olması gerekir.
Evet.
Her türlü menfi düşünce dedim, menfi akide, hatta sahte şeyhlik iddiasında bulunup da ortaya çıkan ambalajı çok güzel şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla buradan ben o ambalaj meselesine çok önemsiyorum, kafayı da takıyorum. Biz dinimizin sunumunu, ister bunu hutbede, İsterse imamette, ister müezzinlikte, isterse bir Müslümanın kendi günlük hayatında, bizim bu sunumu çok güzel yapmamız lazım. Hatta ben diyorum ki her Müslümanın bir de diplomatik bir misyonu var. Ne demek o? Herkes bize bakarak bizi değerlendirmiyor, Müslümanlığı değerlendiriyor. Bizim her yanlışımız bize mal edilmiyor. Bize mal edilse hiç önemli değil. Ama işte Müslümanlar böyledir diyerek, eğer bir de kimliğinizde hocalık varsa, hocalar da böyledir diyerek, halbuki biz kuluz, kusurlarımız olabilir. Ama bana göre her bir Müslümanın önce kendi sözüne de dikkat edecek, haline de dikkat edecek. Nasıl çevresine bir Müslümanlık yansıtıyor, bundan sorumlu olduğunu bilecek.
Evet.
Bir de bu işin sunumu var. Yani sunumu dediğimiz nedir? İşte vaaz edersiniz, cemaate sunuyorsunuz, siz İslam'ı anlatıyorsunuz. Müezzinlikte ezan okuyorsunuz, salatü selam yapıyorsunuz. Bir sunum yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu dini musiki bizim ya da musiki ilmi esasında bizim ses tekniğini iyi kullanarak Peygamber Efendimizin seslerinizle Kur'an-ı Kerim'i süsleyiniz, emri celiline ittiba ederek. Bu iş bir ilim olmuş, öyle basit bir ilim değil. Musiki ilmi çok derin ve geniş bir ilim. Müstesna bir ilim. Şimdi bunun günümüzde gerçekten unutulmuş tarafını siz ihya ettiniz. Pek çok yeni, eskiden günümüze kadar gelip de unutulan bu geleneklerimizi, bu musiki ürünlerimizi ihya ettiniz. Ben buna niçin ihtiyaç duydunuz? Niye böyle bir yola girdiniz? Ve siz bu noktaya nasıl geldiniz? Ve kimleri nasıl getiriyorsunuz?
Eyvallah.
Sorum anlaşıldı mı bilmiyorum.
Gayet iyi anlaşıldı.
Dolayısıyla bunu sizden dinlemek istiyoruz Mehmetciğim.
Büyük bir soru. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Televizyon ve radyo arasındaki farkı çok iyi biliyorum. Radyo programcılığı yaptığım için 20 sene öncesinde hatta. Buradan bizi dinleyenlerin gönüllerine selam ediyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah hayırla kadre ulaşır. Ramazan'ı idrak ederiz.
Oradan da bayramda taşlanırız inşallah.
İnşallah. Bayram o bayram olur dediği gibi. Evet. Alvarlı Efe Hazretleri'nin. Bizim için şeref oldu. Birlikte sohbet etme imkanı oldu. Yıllar önce hocalığımızı yaptınız.
Estağfurullah.
Şimdi ise böyle bir sohbette bizimle aynı ortamı paylaşma arzusunda olduğunuz için öncelikle şükranlarımı arz ediyorum.
Allah razı olsun.
Sorunuza gelecek olursak, İslam herkesin yaşadığı kadar bir din görünüyor bizim üzerimizde. Ben ne kadar yaşayabiliyorsam o kadar İslam görünüyor. Dinin kendisinde bir eksiklik ya da fazlalık yahut da bir noksanlık hiçbir şekilde görünmez. Bizim baktığımız, yüklendiğimiz ya da sorumluluğunu hissettiğimiz alanı biraz önce bahsetmiş olduğunuz bir medeniyet anlamında İslam dinini dünyada temsil etme noktasında bulunduğumuz esnada üzerimizde bulundurmamız gereken vasıflar ne olmalıdır? Aslında soru burada. Kur'an-ı Kerim'i kimse dokunamıyor ama birisi anlam vermeye başladığı zaman istediği anlamla onu insanlara sunuyor. Yani ambalaj dediniz ya biraz evvel.
Evet.
İslam dinini din olmanın dış kabuğu olarak bir medeniyet algısıyla dünyaya aktarmaya başladığımız zaman durum değişiyor. Çünkü insan nefsine dinin bazı kuralları ağır gelebilir. neticede insanız.
Evet.
Yapma dediği zaman canın acıyabilir. Yaptığın bir şeyin cezası budur dediği zaman da canın acıyabilir. Ama din deyip boyun eğmek inanan için bir mecburiyettir. Ama medeniyet için durum çok farklı. Orada medeniyeti ortaya koyan insanlar, bu işe ömür veren, hayat veren, gönül veren insanlar, insanın zayıf noktalarından girerek insanı değiştirme, güzelleştirme yoluna gitmişler.
Tedrice. Evet. Tedrice bir eğitim.
Orada insanın ses hassasiyeti vardır. Bir ezan okuduğunuz zaman anlamını bilmeyen bir Alman titreyip bir şok durumuna
öyle,
geçiyor.
Böyle şeyler yaşadınız
defalarca
mı? Yaşadınız.
Tabii
evet,
defalarca.
Evet, bu önemli.
Çok çok defa yaşadım. Anlamını bilmediği halde Itri'nin Segah Tekbirini okuduğumuz zaman insanların yarı korkulu, yarı öteden duyduğu ses gibi bir anı yaşadığını çok defa şahit olduk. Demek ki burada hassas olunması gereken konu İslam bir medeniyet olarak da ayrıca görüp...
Şimdi Mehmetciğim ben bir şey arz edebilir miyim burada? Medeniyet esasında bir inancın, bir düşüncenin kurumsallaşarak hayata yansıması,
evet,
yaşanır hale gelmesidir. Mimari bir medeniyettir.
Tabii.
Musiki bir medeniyettir. Edebiyat bir medeniyettir. Medeniyet çok önemli. Vakıflar bir medeniyettir. Şimdi Graham Fuller medeniyetler çatışması demiş. Ben diyorum ki medeniyetler ne çatışmalı ne de çatıştırılmalı. Medeniyetler kendilerine inanan insanlara verdiği huzur ölçüsünde birbirleriyle bırakın yarışsınlar.
Evet.
Yarıştırılmalı.
Bu medeniyet artık bizim elimizde çok büyük bir külliyat var. Medeniyetimiz adına, İslam medeniyeti adına çok büyük bir külliyat var. O külliyattan biz geri adımlar atmışız çoğu zaman. İnkıtalar meydana gelmiş. İçinde bulunduğumuz şartlar ve gün itibariyle de bunları nerede yitirmişiz? Oralarda aramak ihtiyacındayız. Ben şahsen bu arayışta olan bir insanım.
Böyle çıktı bu iş.
Evet, yani
bu arayışta başladı.
Tabii.
Evet.
Nereden kaybetmişiz? Biz hatırlarsınız siz de bundan 15-20 yıl evvel Üsküdar'dan da biliyorum. Türkiye'de cuma öncesi salalar yasaklanmıştı.
Evet.
Sala dediğimiz nedir bizim? Sadece cuma günü olduğunu ifade etmek için okunan bir form değil, dini müzik formu değil. Nedir o halde? Peygamberi de hatırlayarak bugün cuma olduğunun idrakine varma şuuru.
Hayır, bir şeyin de ayette İnnallâhe ve melâiketehu hutbeler dönünce
evet,
okunuyor. Yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimu teslime. Emir değil mi bu?
Tabii ki de.
Bu salatü selam emrinin bir anlamda da işte medeniyete dönüşmesidir salatü
İlanı,
selam.
Evet. İlanı. Bunun gibi pek çok zaaf noktaları oluşmuş tarih zaman içerisinde. Ve özellikle son 90 yıl içerisinde hani ilmi toptan almıyor. İlim adamlarını tek tek aramızdan alarak ilmi Cenab-ı Hak.
Zaten kıyamet alametlerinden
evet.
Birisi de.
Şimdi evet. O ilim adamları gittikçe ilimleriyle birlikte gittiler. Yerlerine gelecek talebeleri olmayınca da pek çok şeyi yitirmiş durumda kaldık. Biraz aslında çıplak kaldık.
Evet ya.
Örtülerimizden.
Evet. Aslımızdan koparıldık.
Tabii tabii. Ayrılmış olduk. Bizim yaptığımız çalışmalar aslında ne kadar gücümüz vardır bilmem. Ne kadar da yeri işgal ederiz onu da bilemem ama yaptığımız çalışmaların özü budur. Çünkü hocalarımızdan
satın,
da.
Satın ola ki böyle bir şeye yani yaptığınızı küçümsemeye gitme. Gerçi bu edeptir bizde.
Eyvallah.
Yani insanın yaptığını söylemesi, yaptığını büyük görmesi ayrı bir iş. Ama biz dışarıdan görenler olarak söylüyorum ki yaptığınız iş çok önemli.
Şundan,
çok gerekli
şundan
bir
dolayı,
misyonu üstlenmişsiniz.
Yani sadece tevazu için değil bir de gerçekler var. Bizden önce bu işi yapanlarla mukayese edildiği zaman bir hiç olduğunu anladığım için böyle söylüyorum zaten.
Olsun yani. İnşallah kişinin noksanlığını bilmek gibi irfan olmaz.
Eyvallah.
Bütün bu eksikliklerinizi giderirsiniz. Hatta boynuz sonradan geçer. Şey sonradan çıkar kulağa geçermiş.
Evet.
Biz geçmişi daha ileriye götürmek zorundayız. Çünkü nöbeti böyle devraldık.
1990'ların başından itibaren Allah uzun ömür versin. Hafız İlhan Tok hocamızın
ya.
Üsküdar'da
bir Hüdayi grubuydu değil
evet,
mi?
Evet.
Öyle
meşk halkası vardı. Bendeniz de oraya kabul etti. O dönemden itibaren 1991 benim İstanbul'a intikalim Erzurum'dan. Atatürk Üniversitesi'ne
gelmiştim. Orası evet. Yüksek istemesi kapatıldı değil mi?
Yok yok hayır ben yatay geçişte İstanbul'a
yatay geçişte geldiniz.
Evet. Hazırlık ve bir iki orada okumuştum. İşte buradaki musiki, Kur'an talimi ve dini musiki alanlarındaki çalışma faaliyeti o zaman başlamıştır. 99'da hocam Ankara'ya nakletti. Orada şu anda hala ikamet eder. O zamandan itibaren de onu bırakmış olduğu ders halkası devam ediyor. Bu ders halkası içerisinde bu zamana kadar sayısını doğrusu benim de hatırlayamayacağım kadar arkadaşımız gelip o halkaya dahil oldu, değişik vazifelere gittiler. Ne yapılıyor biz burada, ne yapıyoruz aslında? Sadece müzik öğrenmiyoruz ve müzik öğretmiyoruz. Yani biz nota öğretmek için karşımıza insan almıyoruz. İşimiz bu değil, konservatuvar var çünkü. Ama musikiye ilmi şerif denilmişken, eskilerin tarifi böyle, musiki ilmi şeriftir, şerefli ilimlerdendir.
İlk defa duydum bunu, evet. Çok güzel bir şey.
Cahit Gözkan'ın böyle bir, evet, musiki tarifi var.
Evet, çok güzel.
Son cümlesi bu, musiki ilmi şeriftir diyor. O halde ve Emin hocamızla konuştuğumuz zaman musikiyle ilgili diyor ki ben susayım, siz okuyun. Niye diyorum hocam? Çünkü diyor ben konuşuyorum, sadece diyor laflar geliyor ama diyor siz söyleyince diyor laf var, bir de ses var diyor. Lahn var bir de. Evet. Dolayısıyla onun etkisi diyor iki kat oluyor. Ve her zaman düstur olarak da kabul ettiğimiz şey, musiki de aslında insan olmak için bir araçtır. Din de insan olmak için bir araçtır.
Peygamber de bir,
evet,
araç.
Evet. Vasıta. Dolayısıyla bu vasıtaları düzgün, evet, kullanıp içinde bulunduğumuz topluma böyle değerlerimiz de vardı bizim. Bunları bir hatırlayalım demek adına bu çalışmalar şimdilik hasbelkader böyle yürüyor.
Allah razı olsun. Bir defa ben gerçekten çalışmalarınızı geriden de olsa biz takip ediyorum. Yakın takip ediyorum ama öyle uzak takip, eyvallah, etmiyorum. Çıkarttığınız CD'lerde dahil takip ediyoruz, dinliyoruz. Programlarınızı takip etmeye çalışıyoruz televizyonlarda filan. Yine Yahya Kemal rahmetlinin şeysi var. İstikbal hep göklerde değil. Hı hı. Aynı zamanda köklerdedir. Yani biz köklerimizden kopartmışlar. Sonra bir saksıya dikmişler ya da bir sera bitkisi haline getirmişler. Ama biz o kopan şimdi köklerle bağlantımızı, sizin yaptığınız bu iş bizim köklerle buluşturmamızı sağlıyor.
Elbette bu zaman zaman tenkide de maruz kalıyoruz bu durumda.
Bu Allah olabilir. Hiç önemli değil. Yani meyveli ağaç taştan.
Şu anlamda aslında daha çok.
Çıplak ağacın hiç kimse yüzüne bakmaz.
Böyle kupkuru bir anlatımla bir dini hayat sunumu son zamanlarda moda oldu. Böyle mealci bir yaklaşımla. Tasavvufi hayatı, mutasavvıfları, zühdü, takvayı, ittikayı dinin dışında sayan, sadece ayetlerin ön anlamıyla çerçeveleri çizilen bir dini hayat ve insan profili. Peygamberin işlevini bitirdiği, saf dışı kaldığı,
haşa, haşa,
efendim,
evet,
böyle kupkuru bir şey sunulmaya çalışılıyor. Televizyonları dinliyorsunuz siz de.
İşte sürekli, bak siz işte bu işin bak derinliğini, zevkini, halini hissettirmek için kullandığınız bütün argümanlar, bütün araçlar, vasıtalar çok güzel. Biz bu güzelliği kullanmak zorundayız. Allah yaptığı işi güzel yapanı sever derken, evet, Peygamber Efendimiz'in orada da kullandığı tarif en yuhsine amelehudur. En yutkine amelehu de var, işini sağlam yapan. Ama ben en yuhsine amelehu, işini güzel yapmak. Konuşursan güzel konuşmak. Hatta konuşurken sesinin güzelleşmesini sağlamak. Bütün bunların hepsinin ihsanla bağlantılı olduğunu, Allah'ı görür gibi insanın yaşaması, konuşması, işini yapması. Yani bu anlamda işin estetik tarafı çok önemli. Burada işi güzel yapmak esasında ihsan, Allah'ı görür gibi iş yapmak. Ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'i sesinizle süsleyiniz, ses tekniklerini kullanarak sesimizi daha etkili hale getirmek. Duyan kulaklarda tesirli efendim etkiler, titreşimler, izler bırakarak gönüllere girmek ve iliklere işlemek. Evet. Bana göre esas hedef o. Burada tabii bakın sizin mesela salatü selamlarınız, okuduklarınız, ilahileriniz, kendi besteleriniz, naatlar, efendim mersiyeler, öbür taraftan işte salatü selamlar, aşri şerifler, bir enderun usulü teravih mesela bu, evet, unutulmuş gitmiş bir şeydi bizim geleneğimizde. Mesela onu ihya ettiniz. Bütün bunları yaparken biraz da serzenişiniz de var. Bizi anlamayanlar tarafından kınandığımız da oluyor. Ben o kınananların kınayıcılarına, kınanmalarına hiç aldırmamak lazım. La yehafune levmete laim. Çünkü insanlar bilmediğinin düşmanı. Böyle kuru, kabukta, şekilde, surette kalan bir ibadetin adetten başka ibadet olma özelliği yok. O adet. Mekanik hale gelmiş, irade olarak yapıyoruz. Halbuki ibadetle adetin bir farkı var. İbadetler şuurlu, niyetli ve diri bir gönül bağıyla yapılır. Allah'a raptı kalbederek yapılır. Efendim Peygamber Efendimiz örnek alınarak yapılır. Yapılması lazım. Ettehiyyatü de okurken eyyühen nebiyyü var. Bu Miraç'ta gelen hediyedir ettehiyyatü, evet. Ama bir de orada eyyüha var. Eyyüha karşımızda bulunan canlı muhatabımıza hitap edilir Arapçada münada olarak. Gıyabımız olsaydı ya eyyüha derdi. Peygamber Efendimiz yanı başımızda bizimle beraber tahiyyatta oturuyor. Veya Peygamber Efendimiz imamette biz ona uymuşuz. Veya önümüzde veya yanımızda bunu Peygamber Efendimiz'i sanki ona raptı kalbederek onunla bir arada namaz kılıyormuş. Ciddiyetini, efendim ihtimamını, özenini gösteren bir ibadet. Bu ibadette de böyle. Peygamber Efendimiz'in öbür taraftan Hazreti Bilal'e bakış açısı, Muaz İbni Cebel'e, Abdullah İbni Mes'ud'a bakış açısı, İbni Abbas radıyallahu anh'a bakış açısı, Abdullah İbni Ümmü Mektum'a bakış açısı, bunlar önemli şeyler.
Musiki ve şiir bir kültürün aktarımında çok önemli iki unsur. İnsanların ulvi hasletlerinin, zevklerinin, zevki seliminin seviyesini dinledikleri müzikle, sevdikleri sanat ve sanatçıyla, baktıkları bir hattan aldıkları lezzetle ölçebiliriz. Biz saatlerce konuşuruz bir şeyi anlatmak için. Bir şair duyar, hisseder, iki kelimeyle bir kitabı ifade edebilir.
Evet, ciltlerce
dolusu. Osman Hulusi Darendevi'nin zannediyorum da divanda bir tane Arapça şiir var. İnni zelilun fi babik ve zerratun min turabi kademik diye başlayan bir şiiri var. Orada diyor ki ve la itibara illa itibaruk. Yani benim itibarım senin verdiğin kadardır diyor. Ne hükmü vardır aslında bir insanın? Peygambere yakın olmak, ona muhabbet beslemek, ehli beytine kurbiyet, meveddet beslemesiyle ölçülür. Allah'a kullukta işte Cenab-ı Hakk'ın da buyurduğu gibi ne kadar ağırlığınız olduğunu kulluktaki mizanla ölçebilirsiniz, evet. Diyor ya. İşte bizim de buradaki yapmak istediğimiz çalışmalar aslında peygamber muhabbetini nasıl artırırız ve ya. Nasıl yayarız?
Evet.
Çünkü peygamberin kokusunun olduğu yerde başka işlerin olma ihtimali zayıflar sürekli. Belki de bugün bu işlere saldıranlar, bu işlere negatif anlamda sürekli havalar pompalayanlar peygamber fonksiyonunu bu işlerin dışına çıkartıp bunu sadece kuru bir müzik halinde görüp bu işin artık ticari bir meta olarak da her türlü muameleye maruz kalabileceğini ifade ediyorlar bize. Aslında öyle değil. Musiki Hakk'ı ve onun Habibini anlattığınız ölçüde ulvileşir.
Evet.
Kutsileşir. Ona yüklediğiniz anlamda Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir kağıda basabilirsiniz. Kağıdın hükmü yok.
Evet.
Ama yazıldıktan sonra birdenbire şekli değişiyor. Hürmeti ya. Artıyor değil mi?
Ya. Evet.
Onun için.
Musaf oluyor.
Notaların aslında neyi ifade ettiği önemli. Yani küfesindeki önemli. Üzerine Muhammed yazarsanız başka bir şey ifade ediyor. Üzerine başka bir şey yazarsanız başka bir şey ifade ediyor. Ağırlığı buna göre ölçülmeli. Evet. Bizim de çalışmalarımızda düstur edindiğimiz şey odur. Hakk'ın sadasını ne şekilde Hazreti Bilal misali duyurabiliriz? Kendimizi nasıl bu yolla güzelleştirebiliriz? Çünkü bu aynı zamanda öyle bir kıstastır. Kendinizi buna vurduğunuz zaman, bunun şablonuna vurduğunuz zaman ölçülü olmayı önerir. Müzik bir ölçüdür çünkü. Ölçü üzere tabii, yapılır. Evet. Şiir bir ölçüdür. Neden bu insanlar bu kadar meşgul olmuşlar şiirle diye sorduğumda bir şaire dedi ki şiir vezin ölçülü konuşma sanatıdır dedi. Yani mala yani konuşmamak gerekir. Öyle bir şey söyleyeceksin ki bir failatün içerisinde bir kitabı anlatmış olacaksın.
Evet doğru. Şimdi tabii bu ambalaj dedik ya sözün başında.
Evet.
Sunumda. Şimdi sözün güzelliğini kullanmak. Şimdi öyle beyitlere rastlıyorsunuz ki onu söylemek imkansız. Mesela Yunus Emre'nin yazdığı şeyler herkesin bildiği kelimelerden müteşekkil. Fakat kimse onu söyleyemiyor. Bu sehli mümteni bu esasında.
Evet.
Kimsenin yapamayacağı kadar ama kolay ama kimse yapamıyor bunu.
Evet.
Bu bir üslup meselesi.
Çünkü yapmayla olmuyor da
onu. Olmuyor tabii. Onu yakalamak. Öbür taraftan mesela bizim Ebu Bekir dedenin bir şeysi var yani. Değişmem haki payine.
Gubarı payine almam cihani ya Resulallah.
Gubarı payine almam cihani ya Resulallah. Değişmem mu yine?
Heft
asumanı ya Resulallah.
Duyunca maktemi
teşrifini Adem sulbi pakinden değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah.
Ebu Bekir Kani.
Ya bir bu kadar güzel şey yapılır ya. Bu bestelenmiş, bir de güzel bestelemişler filan.
Bunu söyleyince hep aklıma gelir. Yeri teşrifin haber verdik de ey Ali Cenab, dedi hasretle felek ya leyteni küntü turab.
Ya.
Diyor mesela. Ya Allah. Yani Efendimizin yeri teşrif edeceği haberi duyulunca felekler keşke biz yer olsaydık.
Ya ya.
Da
ya.
Bizim üzerimize bassaydı.
Mesela bir şeyde Merkez Efendi'de bir mezar taşı kitabesi gördüm ben. Bayıldım hala. Bak tüylerim diken diken oluyor şimdi bile. Orada diyor ki, sanman kimde mi ahirde menzilim zihri türab ettim. Günahım çokluğundan yerlere geçtim, hicab ettim. Yani ömrümün sonunda böyle evimi yerin altında boşuna edindim zannettim.
Ölüm başka bir mana aslında.
Ya amma diyor, Allah'ın huzuruna günah yüküyle çıkmaktan korktuğum için utancımdan yerin dibine geçtim diyor. Bir mezar tasviri yapıyor. Şimdi burada bak, bu sözün güzelliğini kullanmak. İki, bu güzel sözü bir de sesin güzelliğiyle söylemek. Bu da yetmedi. Bir de sazın güzelliğiyle besleyerek söylemek. Burada çifte kavrulmuş değil, üçlü evet. Kavrulmuş bir lokum gibi. Burada hedef muhatabımızı ne kadar çabuk, ne kadar derinden, ne kadar içten etkileyebiliriz. Bunun irşatta bir vasıta olarak kullanılması önemli.
Evet.
Sizin yaptığınız hizmet bu. Mevlana diyor ki insanlar kulaktan sulanır. Kulağı olan adamın binlerce gözü olur diyor. Binlerce dili olur. Ama kulağı yoksa bir adamın, o adam sağır ve dilsiz olur.
Burada işte yöntemi bu işin, nasıl bir yöntemle bunu çok orijinal bizim medeniyet köklerimizde ecdadımızın yaptığı safiyetle bunu ulaştırmak gerekir. Çok müşahhas eski evet. Tabirle somut bir şey söyleyeceğim. Şimdi medeniyetin beşiği, musikinin de beşiği İstanbul. Bütün dünyaca da böyle bilinir. Hem etrafında bulunan, hem üzerinde bulunan, hem de fetihten sonraki bütün kültürleri birleştirmiş ve bir imbikten geçirmiş.
Özel, hepsinin güzelliğini almış.
Hepsinin en özel bir şey olmuş.
Evet.
Şimdi son 90 yılımızda, 90 yılın belki tamamı böyle değil, eski kalıntılarımız var ama özellikle son 40 yılda biz İstanbul'a yerelden, taşradan okuyucu getirerek İstanbul'u beslemeye başladık. Dolayısıyla yereli kötülemek ve küçümsemek değil burada maksadım. Yerel ağızları İstanbul'a taşıyarak İstanbul'u yerelleştirmiş olduk. Burada yapılması gereken aslında şöyle bir şey vardı. Bunu sık sık dillendiriyorum. Yetkililer de duysun birinin kulağına, kar suyu kaçsın diye. Bütün sesli faaliyetleri yapacak olan okuyucuların, Kur'an karilerinin, kaside, naat, ezan, münacat, sala okuyucularının mutlaka eğitimlerinin bir aşamasını en azından birkaç aylık da olsa İstanbul özelinde yapmaları ve ondan sonra Anadolu'ya gitmeleri gerekir. Ki o İstanbul'un safiyane okuyuş tarzını, İstanbul ağzını, Üsküdar ağzını Anadolu'ya taşıyabilsinler.
Şimdi bana göre güzel gelişmeler var. Mesela Diyanet'e ben 80 tane kadro çıkarttırdım, yüksek ücretli. TRT'den, Kültür Bakanlığı'ndan filan bu işin üstadlarını almak için. O zaman Kemal Unaktan abi Maliye Bakanı'ydı. Allah razı olsun. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. O verdi bu kadroları. Sonra bu kadrolarla bir şey başladı. Ali Bardakoğlu Bey'in Diyanet İşleri Başkanlığı zamanında. Şimdi onların ben bir eğitim merkezine dönüştüğünü duyuyorum. Ki İlhan Tokoca Ankara'da bu işin başında. Bu işin İstanbul'da, Haseki'de, efendim işte Bursa'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da böyle büyük merkezlerde bu işin eğitim merkezine dönüştürülüp esas bu ağızın ki ben evet Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu diyorlar. Kahire'de 3-5 tane böyle bir adam çıkıyor. Yoksa Kahire'de ne camilerde imamlar ne müezzinler, ben bir yıl kaldım. Çok iyi.
Bu lafı ben doğrusu ama, hep düşünüyorum.
Ama ben şöyle söylerim yalnız, bak benim dediğim hoşuna gider. Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu ama İstanbul'da okundu ve İstanbul'da yazıldı.
Şimdi bilmem hatırlar mısınız? Şimdi internette de var. Buradan dinleyicilerimiz hemen bakabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 1885'lerde o dönemin icat edilmiş bir kayıt aletiyle Mekke-i Mükerreme'de bir Arap'ın Kur'an tilaveti kaydedilmiş. Bir ecnebi tarafından. Gizli olarak kaydedilmiş bu. Bugün internette herkes bulabilir bunu. İlk Kur'an kaydı bu. Bu Kur'an kaydını iyi dinlediğimiz zaman 1885, tarihe dikkat edelim. Bir Arap okuyor ama Osmanlı makamıyla okuyor.
İstanbul ağzıyla.
Evet. Evet. Ha, demek ki burada yolsuzlaşma, soysuzlaşma Osmanlı'nın aslında yıpranmasıyla başlamış bir hareket.
Hele yıpranmasını da bırakın. Osmanlı ile bağlarımızı koparttıktan sonra bir geçmiş düşmanlığı başladı. Kültür düşmanlığı başladı. Kendi özüne düşman bir anlayış ki bu 1923'ten itibaren başlatıyorlar şeyleri, medeniyeti. Halbuki medeniyet temadi çizgisi içinde devam eder. Gelişerek değişir, değişerek devam eder. Ama böyle bir kesme yaşanmış. Bütün dünyanın ibretle, efendim hayretle, gıpta ederek irdelediği, imrendiği bizim ecdadımızın o derin kültürü, İslam medeniyeti, Osmanlı medeniyeti gelmiş, bırakın tükaka edilmeyi, düşmanlık yapılmış. Bizim folklor müziğimiz bile, halk müziğimiz bile yasaklanmış radyolarda.
Evet.
Bırakın sanat evet, müziğini, Türk müziğini, onun yerine Batı müziği ikame edilmeye çalışılmış.
Şimdi bunu vurgulamadan geçersem kayıp olacak diye düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir hafızın Türkiye'de eğitim almış, hocası Türk olan, Türk ağzını dinlemiş, sadece bir heves uğruna bir takım Arap okuyucularını taklit ederek hem de bozuk bir üslupla Kur'an-ı Kerim sunması, arz etmesi, doğrusu benim hiç kabul edebileceğim bir şey değil.
Tabii hayır, bunlar bizimkiler işte biz kendi güzelliğimizi ortaya koymamız lazım.
Eğer
sizin yaptığınız var ya, o bakımdan çok önemli.
Bu arkadaşlarımızı ben asla bir şeyle ilzam etmek istemem. Yani kötülemek değil arzum. Eğer bir somut bir şey görmek istiyorlarsa 1800'lerdeki kaydedilmiş olan Arap'ın okuyuşuna baksınlar nasıl okuyor diye.
Ama bak o Araplarda da, Arapların akıl hocası oryantalistler, Fransız ya da İngiliz oryantalistler. Onlara İslam tarihinin canlı ne kadar yeryüzünde delili varsa, şahidi varsa, tarihi belgeler varsa bunların hepsini bid'at diyerek kazıttılar. Mesela Peygamber Efendimizin mübarek elleriyle kazdığı hendekler kapatıldı, asfalt yol yapıldı.
Evet.
O Mescid-i Seba, 7 mescitten kaç tanesi kaldı, kaçı yola kurban edildi. Bunların hepsini de Hazreti Hamza'nın türbesi, ashabın türbesi. Bunlar sanki millet gelip de mezara tapacak.
Evet.
Bunları hepsini bid'at anlayışıyla sildirdiler. Fakat aynı onlara bunu tavsiye edenler, 3000 yıl önce yerin altından çıkan parçalanmış tesbihi bile yapıştırıp sergiliyorlar ki bu bir gün bize tapu olarak lazım olur diye, vesik olarak kullanırız diye. Kendileri böyle yapıyorlar, bize geldi mi evet, de böyle yaptırıyorlar.
İşte bizim...
Bir de bu işi lahna kurban edip, bak bizim o Osmanlı, İstanbul ağzını lahındır bu diyerek, ki hiçbir bizim musikinin kaidelerine, kıraatin kaideleri feda edilmez. Öncelikle
elbette,
kıraat.
Elbette.
Ondan sonra bu işi
süslemek için.
Süslemek için kullanmak. Böyle olduğu halde işte bunlara lahındır, yok lahni celidir, lahni hafidir diyerek bugün bildiğimiz ne Mekke'de ne de Medine'de, ki ben bir Arafat'ta çıktığım zaman bizim seçkin müezzinlerimiz orada ezan okuyor. Ben orada Arafat toprağına kapandım. Böyle güzel bir bizim bu rahmetli şey var ya, Şerif Duman. Şerif Duman'la zanneden bir arkadaş, iki kişi birden ezan okuyorlardı Arafat'ta. Ben sevincimden Arafat toprağına secdeye kapandım. Ne güzel ezan diye.
Evet.
O yüzden bir de biz kendi değerlerimizin farkında olmayınca, hatta bir de onu da küçümser ve ona böyle istihza ile yanaşınca maalesef şeyler çıkmıyor. O yüzden ben Mehmetciğim, bak eğer ilave edeceğiniz bir şey varsa süremizin sonuna geldik.
Kısa birkaç cümle söyleyeyim isterseniz.
Sen söyleyin.
Bu yaptığımız çalışmalarla ilgili, evet biz bir takım bir yoldayız ve bir takım şeyler ortaya koyuyoruz. Beğenen olabilir, beğenmeyen olabilir. Bu döneme kadar yaklaşık 20 yıl içerisinde şu anda 60 küsür tane albüm meydana geldi. Bu albümlerden pek çoğu ticari maksatla yapılmış albümler değil. Sadece bir kültür kaybolmasın diye kayıt altına almak maksatlı yapıldı.
Evet, vesik olsun, tarihe evet, not düşelim
mesela
diye.
Mesela Eşrefoğlu Rumi albümleri yaptık seri halinde. 3 tane Ahmet Şahin'le beraber. Ahmet Kuddüsi albümleri yaptık mesela. Osman Hulusi Darendevi albümleri yaptık. Hüdayi Hazretleri albüm yaptık.
Albarlı.
2 tane. Alvarlı Efe yaptık.
Ne güzel.
Şu anda hepsini hatırıma gelmiyor sayacağımız. Bunların hepsini bir... Çünkü orada öyle Eşrefoğlu divanından öyle eserler bestelenmiş ki bugün sanatçılarımız maalesef onlara el sürmüyor. Onları bekliyor raflarda.
Belki de biraz okuyamayacağı için belki de. Yani,
yani o bence belki... okur ama emek vermek lazım değil
evet,
mi biraz?
Emek vermek lazım.
Emek vermek
tabii,
lazım.
Tabii.
Yani orada çok kıymetli eserler vardı. Bunlardan büyük bir kısmını yaptık. En son şimdi Ramazaniyelerle ilgili bir çalışma yaptık. 5 tane CD var burada. Ramazan kocaman bir kültür. Merhabasıyla, elvedasıyla, rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle, temcidiyle, salatıyla, bayramiyesiyle kocaman bir şey. Bir araya o eserlerden toplamaya çalıştık. Son geçen hafta yayına çıkan bir tane albüm var. Elbette ticari olmadığı için çok rahat konuşuyorum. Bunları reklam evet. kabul eden edebilir ama hiç de önemli değil. İyi şeyleri duyurmak için söylüyorum evet. bunları. İstanbul'un medarı iftarı olan ve bundan tam 90 yıl önce sonuncusu gönderilmiş olan Sürre Alayı vardı.
Evet.
Sürre Alayı ne demek? İstanbul her zaman Mekke ve Medine halkını himaye eden bir yerdir. Gönderilen hediyelerle, oranın arazisinin imarıyla, oradaki etraftaki korkuları, endişeleri bertaraf etmek için gönderilen güçlerle, işte Sürre-i Humayun'da saraydan başlayıp halkın da katıldığı kocaman bir kervanın yükleriyle beraber, ziynetlerle beraber Mekke'ye, Medine'ye ulaşmasıdır. Bu iş yapılırken ve Sürre geri dönerken okunan eserler var. Sürre eserleri bunlar. Onlarla ilgili bir
Allah
çalışma başladık
ya,
şimdi. Nasip olursa önümüzdeki senede bu çalışma devam edecek.
İnşallah. Burada yalnız bir şey söyle. Harem var ya, hareme niye harem demişler biliyor musunuz?
Anadolu'daki
Osman,
ilk...
Sultanın yatak odası değil.
Bildim.
Topkapı Sarayı'nın yatak odası değil. Hep bize öyle aktarıyorlar ya, bir algı operasyonu. Halbuki harem, burada harem toprağının başlangıcı burası. Mikatın evet. başlangıcı burası.
İlk adım burası.
Anadolu toprağına abdestsiz ayak basmak edepsizliktir. Çünkü buradan Kabe'ye kadar yaya gidebilirsiniz. Deniz önünüzü kesmez.
O zaman şunu söyleyeyim, öyle bitireyim ben.
Evet.
Urfalı Nabi'nin, Karacahmet'te yatıyor merhum. Sakın terki edepten küyi mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.
Evet, evet. Onun için dedim harem bu esasında. Bu Sürre Alayı da bazı herkes diyor ki Osmanlı sultanları niye hacca gitmemiş? Her Osmanlı sultanı her sene kendisine naib olarak, vekil olarak Sürre Alayı'nı göndermiş. 600 kişilik bir ekip. Bunların içinde alimler var, şairler var, diplomatlar var, şeyhler var. Sultanın hediyesini alıp oraya götürürler. Hem de onun adına orada hac yapıp gelirler. Çünkü o günün şartlarında gidiş geliş 6 ay sürer. 6 ay sizin tahtı boş bırakmanız mümkün değildir.
Evet.
O yüzden Osmanlı sultanları Sürre alaylarıyla vekaleten hac görevlerini de yerine getirmişlerdir. Bunu da dinleyicilerimize buradan arz etmiş Eyvallah. Olalım. Mehmetciğim, bu inşallah bu gayretleriniz mevcut olsun.
Eyvallah.
Ve Cenab-ı Hak daha nice güzel hizmetten nasip etsin.
İnşallah.
Bu misyon babı, bu vizyon çok önemli. Ben o yüzden sizi ve grubunuzu bir kez daha tebrik ediyorum. Ve değerli dinleyicilerimiz, hem kendi adıma hem de sizler adına, radyomuz adına bize şeref verdiği için, bu bilgileri ikram ettiği için Mehmet Kemiksiz Bey'e de hem müjdelerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Efendim, güzel bir Ramazan ve oruç temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz.